Ayrım 30.
Sam kendini kaybetmişti. Ben hemen gidiyorum Bay Frodo diye bağırdı. Neler oluyor bakacağım. Babalığı bulmak istiyorum. Önce neler dönüyor onu bir anlamamız lazım Sam dedi Merry. Herhalde şef bir grup vicdansız adamını hazır etmiştir. En iyisi bize burada olanları anlatacak birini bulmak. Fakat Subaşı köyündeki evlerin ve çukurların hepsi kapalıydı ve onları karşılayan olmamıştı. Buna çok hayret ettiler fakat kısa bir süre sonra bunun nedenini anladılar. Hobbit köy tarafındaki son ev olan artık cansız, kırık pencereli yeşil ejderha yavarlarında yarım düzine çirkin insanın ham duvarına aylakça dayanmış olduklarını gördüler. Bunlar kısık gözlü, solgun yüzlü adamlardı. Tıpkı Bree'deki Bill Eyrelti'nin arkadaşı gibi dedi Sam. Isengard'da gördüklerimiz gibi diye mırıldandı Merry. Vicdansız serserilerin ellerinde sopaları, bellerinde boruları vardı. Fakat görüldüğü kadarıyla başka silahları yoktu. Yolcular yaklaşırken onlar da duvardan ayrılarak yolu kestiler. ''Nereye gittiğinizi zannediyorsunuz?'' dedi biri, içlerinden en irisi ve en kötü görünüşlüsü. ''Sizin için yol burada bitiyor. Üstelik o kıymetli emniyet çiftleri nerede?'' ''Güzel güzel geliyorlar.'' dedi Merry. ''Belki biraz ayakları ağrıyordur. Onları burada beklemeye söz verdik.'' ''Hah demedim mi?'' dedi vicdansız serseri arkadaşlarına. ''Sharky'ye, o ufak ahmaklara güvenmenin bir yararı olmadığını söylemiştim. Bizimkilerden göndermek lazımdı.'' ''İyi de bu neyi değiştirecekti acaba?'' dedi Merry. ''Biz bu memlekette yol kesen eşkıyaya pek alışık değilizdir ama nasıl başa çıkacağımızı da biliriz.'' ''Yol kesen eşkıya ha?'' dedi adam. ''Yani siz bu telden öteceksiniz ha? Çabuk değiştirin yoksa ben değiştiririm. Siz minikler pek bir kibirli olmaya başladınız. Patronun yufka yüreğine fazla güvenmeyin. Artık Sharky geldi ve o da Sharky ne derse onu yapar.'' ''Peki ne diyecekmiş?'' dedi Frodo sessizce. ''Bir ülke uyandırılıp düzene girmeyi bekliyor.'' dedi serseri. ''Ve Sharky bunu başaracak. Bunu da zorla yapabilir. Eğer mecbur ederseniz sizin daha büyük bir patrona ihtiyacınız var.'' Ve yıl çıkmadan da daha iyi biri gelecek başınıza. Eğer biraz daha sorun çıkarsa o zaman alırsınız dersinizi. Sizi minik sıçan halkız. Demek öyle. Sizin planlarınızı duyduğuma memnun oldum dedi Frodo. Ben de tam Bay Lotto'yu ziyaret edecektim. Belki bunları duymak onun da ilgisini çeker. Vicdansız serseriler güldü. Lotto'ymuş. O zaten biliyor. Hiç merak etmeyin. O Sharky ne derse onu yapar. Çünkü eğer patronlardan biri sorun çıkaracak olursa yerine yenisini getiriveririz. Anladınız mı? Ve eğer minik ahali istenmediği yere gitmeye çalışırsa yaptığı yaramazlığın cezasını veririz. Anladınız mı? Evet anladım dedi Frodo ama tek bir şey var gördüğüm kadarıyla. Siz burada zamanın ve havadislerin gerisinde kalmışsınız. Güneyden ayrıldığınızdan beri çok şeyler oldu. Sizin devriniz kapandı artık. Diğer vicdansız serserilerin devri de öyle. Karanlık kule düştü ve artık Gondor'da bir kral var. Sonra Isengard ortadan kaldırıldı. Sizin şu kıymetli efendiniz de artık yaban ellerde bir dilenci. Buraya gelirken yolda karşılaştık. Yeşil yoldan artık kralın habercileri geçecek. Isengard'ın kabadayıları değil. Adam ona bakarak sırıttı. Yaban ellerde dilenciymiş diye alay etti. Öyle mi ha? Atın atın minik baykuşlarım atın. Ama bu bizim sizin uzun zamandır aylaklık ettiğiniz bu minik şişko ülkede yaşamamıza engel olmaz. Sonra parmaklarını Frodo'nun suratının önünde şıklattı. Kralın habercileriymiş. Hava alırlar. Karşıma çıkacak olurlarsa gereken dikkati gösteririm onlara. Bu kadarı Pippin için fazlaydı. Aklı Kormalen kırlarına gitti. Şimdi de burada kısık gözlü bir rezil yüzük taşıyıcısına minik baykuş diyordu. Pelerinini geri savurdu, kılıcını çekip çıkarttı ve midillisine ileri doğru sürerken üzerindeki Gondor'un gümüş ve samur renkleri parladı. ''Ben kralın bir habercisiyim.'' dedi. ''Sizler kralın arkadaşı ve batının en şanlı adamıyla konuşuyorsunuz. Sen zalim, vicdansız ahmağın tekisin. Yolun üzerine diz çöküp af dile yoksa bu troll katilini sana saplarım.'' Kılıç batıya dönen güneşte parladı. Merry ile Sam de kılıçlarını çektiler ve pip steklemek için midelilerini sürdüler. Fakat Frodo kıpırdamadı. Serseriler gerilediler. Bree ülkesinin köylülerini korkutup dehşete düşmüş hobbitlere kabadayılık etmekti onların bütün işi. Parlak kılıçlı ve asık yüzlü korkusuz hobbitler onlar için çok hayret vericiydi. Ve bu yeni gelenlerin sesinde şimdiye kadar duymamış oldukları bir tını vardı. Korkuyla ürpermelerine neden oluyordu. ''Gidin'' dedi Merry. ''Eğer bu köyü bir daha rahatsız edecek olursanız pişman olursunuz.'' Üç hobbit ilerledi. Bunun üzerine serseriler dönerek Hobbit köy yoluna doğru kaçtılar. Ama kaçarken de borularını öttürdüler. Evet pek de erken gelmiş sayılmayız dedi Merry. Hiç erken gelmiş sayılmayız. Belki de çok geç kalmışızdır. En azından Lotto'yu kurtaramayacak kadar geç dedi Frodo. Zavallı ahmak ama yine de onun için üzüldüm. Lotto'yu kurtarmak mı dedi? Ne demek istiyorsun dedi Pippin. İşini bitirmek derdim ben olsaydım. Olanları anladığını pek zannetmiyorum Pippin dedi Frodo. Loto hiçbir zaman işin buraya varmasını arzulamamıştır. O ahmağın tekiydi ama şimdi fena yakalanmış. Bu vicdansız serseriler tepesinde her şeyi ele geçiriyor, soyuyor, kabadayılık ediyorlar, istedikleri gibi dolanıp istediklerini yıkıyorlar onun adını kullanarak. Yakında onun adını bile kullanmayı bırakacaklar. O da şimdi çıkın çıkmazında tutsaktır ve çok korkuyordur sanırım. Elimizden geleni yapıp onu kurtarmaya çalışmalıyız. İyi vallahi sersem gibi oldum dedi Pippin. Yolculuğumuz için düşündüğüm bütün sonlar arasında bu aklıma gelenlerin en sonuncusu olurdu. Şairin içinde yarı orklarla ve vicdansız serserilerle Loto çıbanı kurtarmak için dövüşmek. Dövüşmek mi dedi Frodo? Evet sanırım iş oraya da varabilir. Fakat şunu unutma. Hiç hobbit öldürülmeyecek. Karşı tarafa geçecek olsalar bile öldürülmeyecek. Gerçekten geçmiş olsalar bile yani sadece korktukları için vicdansızların sözlerini dinlemekten öte. Şimdiye kadar şair de hiçbir hobbit bir başka hobbiti kasten öldürmedi. Şimdi de başlayacak değiliz buna. Hiç kimse öldürülmemeli eğer mümkün olursa sinirlerinize ve mümkün olan son ana kadar da ellerinize hakim olun. Ama eğer bu vicdansız serserilerden çok varsa dedi Merry bu mutlaka dövüşmek anlamına gelecektir. Loto'yu veya şairi sadece hayrete düşüp üzgün görünerek kurtaramazsın sevgili Frodo'cuğum. Hayır dedi Pippin onları bir daha korkutmak kolay olmayacak gafil avlanmışlardı. O boru sesini duydunuz mu o boru sesini? Belli ki etrafta başka vicdansızlar da var bir araya toplandıklarında çok da cesur olacaklardır. Gece başımızı sokacak bir yer bulmalıyız sonuç olarak sadece 4 kişiyiz silahlı olsak da. Benim bir fikrim var dedi Sam. Haydi Güney Sokağı'ndaki bizim Pamuk Tom'a gidelim. O yiğit biridir. Oğulları da benim arkadaşımdı. Hayır dedi Merry. Gidip saklanmanın hiç faydası yok. Bu zaten halkın yapmakta olduğu ve o vicdansızların bizim de yapmamızı beklediği şey. Zor kullanarak üzerimize gelecekler veya bizi sıkıştıracaklardır. Ya bizi dışarı sürecekler ya da içeride yakacaklardır. Hayır hemen bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız dedi Pippin. Şairi ayağa kaldıracağız dedi Merry. Hemen bütün insanları uyandıracağız. Hepsi bütün bu olanlardan nefret ediyor, bunu görebilirsiniz. Belli bir iki rezil ve önemli bir kişi olmayı arzu eden birkaç ahmak hariç hepsi. Ama neler otlup bittiğini anlayan yok. Şair halkı o kadar uzun zamandır o kadar rahat yaşamaya alışmış ki ne yapabileceğini bilemiyor. Bir tek kıvılcıma ihtiyaçları var gerçi, o zaman ateş olacaklar. Şefin adamları bunu biliyor olmalı, onlar da üzerimize basıp bir an önce bizi söndürmeye çalışacak. Çok az bir zamanımız var. Sam, sen pamukların çiftliğine koşabilirsin istiyorsan. O buraların elebaşıdır ve yiğit biridir. Haydi ben Rohan borusunu öttüreceğim ve hiç duymadıkları bir ezgi dinleteceğim onlara. Köyün ortasına döndüler tekrar. Burada Sam yana ayrılıp güneye pamukların oraya giden dar bir yoldan 4 nalat sürdü midillisini. Çok gitmemişti ki göğe çınlayarak yükselen berrak bir boru sesi duydu. Tepede uzaklarda tarlalarda yankılandı ses. O kadar da davetkar bir çağrıydı ki neredeyse Sam kendi de geri dönecekti. Midillisi gerileyerek kişnedi. Devam oğlum devam diye bağırdı. Yakında geri döneceğiz. Sonra Merry'nin notayı değiştirdiğini duydu ve er diyarının çağrısı yükseldi havayı titreterek. Uyanın uyanın dehşet yangın düşmanlar uyanın. Yangın düşmanlar uyanın. Sam ardında kalabalık sesler, koca bir patırtı, çarpan kapı sesleri duydu. Önünde akşam karanlığında ışıklar peydahlandı, köpekler havladı. Koşuşturan ayakların patırtısı duyuldu. Daha yolun sonuna varmadan çiftçi Pamuk ile 3 oğlu genç Tom, Neşeli ve Nick belirip ona doğru gelmeye başladılar. Ellerinde baltaları vardı ve yolu kapattılar. ''Yok, vicdansızlardan biri değil.'' dediğini duydu Sam çiftçinin. ''Boyuna bosuna bakacak olursanız bir hobbit ama çok garip giyinmiş. ''Hey!'' diye bağırdı. ''Kimsin sen? Nedir bu olup bitenler?'' ''Benim Sam, Sam Gamgi. Geri döndüm.'' Çiftçi Pamuk yaklaşarak alacakaranlıkla ona baktı. ''Hayret!'' diye bağırdı. ''Sesin tamam. Yüzün de eskisine göre daha kötü sayılmaz Sam. Ama o kılık kıyafette sokakta yanından geçerdiğimde tanımazdım. Belli ki yabancı yerlere gitmişsin. Öldün diye korktuyduk.'' ''Ama ölmedim işte.'' dedi Sam. ''Bay Frodo da ölmedi. Burada arkadaşlarıyla birlikte.'' ''Olup biten bu işte. Şairi uyandırıyorlar. Bütün o vicdansızları temizleyeceğiz. O şeflerin de tabii. Başlıyoruz.'' ''Güzel, güzel.'' diye bağırdı çiftçi Pamuk. ''Demek ki sonunda başladı. Bütün bu yıl, geçen yıl boyunca bir olay yaratmak için kaşınıp durdum ama kimse bana yardımcı olmadı. Düşünmem gereken bir karım ve gül vardı. Bu vicdansızlar hiçbir şeye sarılmıyor. Fakat haydi çocuklar, subaşı ayağa kalktı. Biz de dahil olalım.'' ''Bayan Pamuk ile Gül'e ne olacak?'' dedi Sam. ''Henüz onları yalnız bırakacak kadar güvenlikli değil.'' ''Benim Nips onların yanında ama eğer istersen sen de gidip ona yardım edebilirsin.'' dedi çiftçi Pamuk sırıtarak. Sonra oğullarıyla birlikte köye doğru koşmaya başladı. Sam aceleyle eve gitti. Geniş avludan çıkan merdivenlerin tepesindeki kocaman yuvarlak kapıdan Bayan Pamuk ile Gül bakıyordu. Önlerinde Nips bir yabayı sıkı sıkı tutmuş duruyordu. ''Benim ben.'' diye bağırdı Sam o tarafa seyirtirken. ''Sam Gamgi, o yüzden beni dürtmeye kalkma Nips, zaten üzerimde zırh var.'' Midillisinden aşağı atladı ve merdivenlerden çıktı. Sessizce bakıyorlardı ona. İyi akşamlar Bayan Pamuk dedi. Merhaba Gül. Merhaba Sam dedi Gül. Nerelerdeydin? Senin için öldü dedilerdi ama ben bahardan beri seni bekliyordum. Pek acele etmedin değil mi? Belki de etmemişimdir dedi Sam mahcup olarak ama şimdi acelem var. O vicdansızların defterini duruyoruz ve benim Bay Frodo'nun yanına geri dönmem gerek. Ama gelip Bayan Pamuk'un bir halini hatırını sorsam iyi olur dedim. Bir de senin Gül. Gayet iyiyiz, teşekkür ederim dedi Bayan Pamuk. Ya da eğer o hırsız, vicdansız serseriler olmasaydı iyi olacaktık. Madem öyle git haydi dedi Gül. Madem bütün bu süre boyunca Bay Frodo'ya göz kulak oluyordun, şimdi tam tehlike anında onu niye bıraktın? İşte bu kadarı Sam için çok fazlaydı. Buna ya bir haftada cevap verilirdi ya da hiç verilmezdi. Arkasını dönüp midillisine bindi. Fakat tam hareket ediyordu ki Gül merdivenlerden aşağıya koştu. Bence çok iyi görünüyorsun Sam dedi. Şimdi git ama kendine dikkat et. Ve o vicdansızların defterini dürer dürmez doğruca buraya gel. Sam geri döndüğünde bütün köyün ayağa kalkmış olduğunu gördü. Daha şimdiden genç delikanlılar bir yana yüzden fazla kuvvetli hobbit baltalarıyla, uzun bıçaklarıyla ve kalın sopalarıyla toplanmışlardı. Birkaç tanesinde av yayları vardı. Dışarıdaki çiftliklerden daha gelenler oluyordu. Köy halkının bir kısmı büyük bir ateş yakmıştı. Sırf işi daha da canlandırmak ve aynı zamanda bu şefin yasakladığı şeylerden biri olduğu için. Gece çöktükçe ateş daha parlak yanmaya başladı. Diğerleri Merry'nin emrinde köyün her iki ucunda yola barikatlar diziyordu. Emniyet şifleri aşağı taraftaki barikata gelince dilleri tutulmuştu. Fakat işleri nereye vardığını anlar anlamaz çoğu tüylerini çıkartarak isyana katıldı. Diğerleri sıvıştı. Sam Frodo ile arkadaşlarını ateşin yanında yaşlı Tom Pamuk ile konuşurken buldu. Su başından hatırı sayılır bir kalabalık etraflarını almış onları seyrediyordu. Evet, bir sonraki hareket ne dedi çiftçi Pamuk. Bilemem dedi Frodo. Biraz daha bilgi almam lazım. Bu vicdansızlardan kaç tane var? Tam olarak bilemiyorum dedi Pamuk. Etrafta dolanıp gelip gidip dururlar. Bazen Hobbit köy yolundaki barınaklarında 50 tane kadar olur. Ama oradan çıkıp dolanırlar, çalarlar ya da toplarlar kendi deyimleriyle. Yine de onların dediği kadarıyla patronun yanında nadiren 20'den az vicdansız bulunurmuş. O çıkın çıkmazında ya da öyleydi ama artık dışarılara pek çıkmıyor. Aslında 2-3 haftadır onu gören de olmadı ya, adamlar kimseleri yaklaştırmıyor ki. Tek mekanları Hobbit köy değil, öyle değil mi dedi Pippin. Hayır, daha kötü ya dedi Pamuk. Güneyde uzun dipte ve sar geçitlerinde de epey var diye duydumdu. Kimisi de ormanlık uçta eğleşip durur. Sonra yol kavşağında da barakaları var. Sonra kilitli delikler var onların tabiriyle. Kendilerine karşı koyanları tıkmak için hapishaneye çevirdikleri Ulu Kazlı'ndaki eski depo tünelleri yani. Yine de anlatılanlara göre tüm şehirde 300'den fazla yoktur. Belki de daha azdır. Onlarla baş ederiz eğer birleşirsek. Hiç silahları var mı diye sordu Merry. Kırbaçları, bıçakları, sopaları var. Pis işlerine yetecek kadar yani. Şimdiye kadar gösterdikleri bunlardı en azından dedi Pamuk. Ama tahminime göre iş dövüşe gelirse başka silahları vardır. Zaten kimisinin yayı var. Halktan bir ikisini vurdular. İşte buyur Frodo dedi Merry. Dövüşmemiz gerekeceğini biliyordum. Öldürmeyi onlar başlatmış. Tam olarak değil dedi Pamuk. En azından okla atışı onlar başlatmadı. Tuğuklar başlattı. Yani senin baban Bay Peregrine. Onun Loto'ya hiç tahammülü yoktu ta başından beri. Eğer bu saatten sonra birinin şeflik edeceği varsa bunun bir zıpçıklının değil Shire reisinin hakkı olduğunu söyledi. Loto adamlarını yolladı ama fikrini değiştiremediler. Tuğuklar şanslı, onların yeşil tepelerde, koca iğinlerde falan derin delikleri var. O vicdansızlar oralara giremiyor. Onlar da o vicdansızların topraklarına ayak basmasına izin vermiyor. Eğer ayak basarlarsa tuğuklar onları avlıyor. Tuğuklar 3 tanesini gizli gizli dolaşmaktan ve hırsızlıktan vurdu. Bundan sonra vicdansızlar daha da kötüleşti. Ve tuğuk ülkesini oldukça yakından gözlüyorlar. Artık kimse oralara girip çıkamıyor. Aferin tuğuklara diye bağırdı Pippin ama artık birileri içeri girecek hem de hemen. Ben iyinlere gidiyorum. Benim de tıkış kazasına gelen var mı? Pippin midillere binmiş yarım düzine delikanlıyla uzaklaştı. Yakında görüşürüz diye seslendi. Tarlalardan gidersek sadece 14 mil kadardır. Sabah size tuğuklardan bir ordu getireceğim. Merry onlar derinleşen gecenin içine doğru giderken arkalarından borusunu üfledi. Herkes neşelenip tezahürat yaptı. Her neyse dedi Frodo yakınında duranlara, ben kan dökülmesini istemiyorum. Hatta o vicdansızların kanının bile. Eğer hobbitlere bir ziyan vermemeleri için başka çare kalmazsa o başka. Tamam dedi Merry ama hobbit köy gangsterlerinin bizi ziyaretleri an meselesidir artık herhalde. Olanları konuşmaya gelmeyeceklerdir. Onlarla güzel güzel baş etmeye çalışırız ama en kötüsüne hazırlanmamız lazım. Şimdi benim bir planım var. Çok iyi dedi Frodo, sen işleri ayarla. Tam o sırada Hobbit köye doğru yollanmış olan bazı hobbitler koşarak geldiler. Geliyorlar dediler, 20 kadar ya da biraz daha fazlalar. Fakat iki tanesi batıya kırlara gitti. Yol kavşağını herhalde dedi Pamuk, çetelerinden başkalarını da toplamak için. Eh, her iki tarafa da 15 mil var, henüz onlar için endişelenmemize gerek yok. Merry emirler vermek için aceleyle ayrıldı. Çiftçi Pamuk ellerinde öyle veya böyle bir silahı olan daha büyük hobbitler hariç herkesi evlerine yollayarak caddeyi boşalttı. Çok uzun beklemelerine gerek kalmadı. Kısa bir süre sonra yüksek seslerini ve sonra da ağır ayak seslerini duymaya başladılar. Derken koca bir müfreze vicdansız yoldan yaklaşmaya başladı. Barikatları görerek güldüler. Bu minik ülkede onların 20'sine birden karşı koyabilecek bir şey olabileceğini hayal bile edemiyorlardı. Hobbitler barikatı açarak yana çekildiler. Teşekkür ederiz diye alay etti adamlar. Şimdi de sizi kırbaçlamadan doğru yataklarınıza koşun bakalım. Sonra cadde boyunca yürüyerek şöyle bağırdılar. Söndürün o ışıkları, içeri girip orada kalın. Yoksa 50 tanenizi bir yıllığına kilitli deliklere götürürüz. İçeri girin, patronun sabrı taşmak üzere. Kimse onların emirlerine kulak asmadı. Fakat vicdansızlar geçtikçe onlar da arkalarından yaklaşıp sıkıştırıyor ve onları izliyorlardı. Ateşin olduğu yere vardıklarında çiftçi Pamuk'u tek başına ellerini ateşte ısıtırken buldular. Kimsin sen, ne yaptığını zannediyorsun dedi vicdansızların lideri. Çiftçi Pamuk ona yavaş yavaş baktı. Ben de tam sana aynı soruyu soracaktım dedi. Burası sizin ülkeniz değil ve burada istenmiyorsunuz. Eh, en azından seni isteniyorsun dedi lider. Biz seni istiyoruz. Yakalayın onu çocuklar. Ona kilitli delikler yakışır. Sessiz kalması için de bir şeyler yapın. Adamlar ileri doğru bir adım atarak donup kaldılar. Etraflarında koca bir gürültü kopmuştu ve aniden çiftçi Pamuk'un yalnız olmadığını fark ettiler. Etrafları çevrilmişti. Ateş ışığının sınırı dışında gölgelerden süzülüp gelmiş halka halinde hobbitler duruyordu. Hemen hemen 200 kadar vardı ve hepsi de silahlıydı. Merry ileri bir adım attı. Daha önce karşılaşmıştık dedi lidere. Ve sizi geri dönmemeniz konusunda uyarmıştım. Yine uyarıyorum sizi. Tam ışık altında duruyorsunuz ve etrafınız okçularla dolu. Eğer bu çiftçiye parmağınızı değdirecek olursanız hemen vurulacaksınız. Elinizdeki silahları yere bırakın. Lider etrafına bakındı, tuzağa düşmüştü ama korkmadı. Arkasında 20 kadar adamıyla korkmazdı. Hobbitleri içinde bulunduğu tehlikeyi anlayamayacak kadar az tanıyordu. Aptalca savaşmaya karar verdi. Halkayı yarmak kolay olacaktı. Yakalayın onları çocuklar diye bağırdı. Haydi onları haklayalım. Sol elinde uzun bir bıçak, diğer elinde bir sopayla ileriye koştu. Geriye Hobbit köye doğru halkayı yarmaya çalışarak. Yolunda duran Merry'ye acımasız bir darbe indirmek için nişan aldı. Saplanan 4 okla ölüp yere serildi. Bu diğerlerine yetti, pes ettiler. Silahları ellerinden alındı, bir araya bağlanıp kendilerinin inşa etmiş olduğu boş kulübenin yolunu tuttular. Burada elleri ve ayakları bağlandı, başlarına nöbetçi bırakılarak içeri kilitlendiler. Ölü lider sürüklenerek götürüldü ve gömüldü. Her şey olup bittikten sonra çok kolaymış gibi geliyor değil mi dedi Pamuk. Onlarla başa çıkabileceğimizi söylemiştim ama bir çağrıya ihtiyacımız vardı. Tam zamanda geldim Bay Merry. Daha yapacak çok şey var dedi Merry. Eğer hesapların doğruysa daha onda biriyle bile baş etmedik. Ama artık karanlık. Sanırım bir sonraki darbe yarın sabaha kadar bekleyecek. O zaman şefe çağrıda bulunacağız. Neden şimdi değil dedi Sam. Daha saat 6'yı pek geçmiyordur. Sonra ben babalığı görmek istiyorum. Ona ne olduğunu biliyor musun Bay Pamuk? Ne çok iyi ne çok kötü Sam dedi çiftçi. Çıkın saçması sıra evlerini kazdılar. Bu onun için çok üzücü bir darbe oldu. Yakıp yıkmak ve hırsızlık etmekten başka işler de yaptıkları zamanlarda şefin adamlarının yapmış olduğu o yeni evlerden birinde artık su başının bitiminden bir mil kadar uzakta. Fakat fırsat buldukça bana geliyor. Gördüğüm kadarıyla diğer zavallılardan biraz daha iyi besleniyor. Tabii kurallara aykırı olarak. Onu yanıma alacaktım ama buna izin verilmedi. Yine de teşekkürler Bay Pamuk. Bunu hiç unutmayacağım dedi Sam. Ama onu görmek istiyorum. Sözünü ettikleri patron ile o Sharky sabah olmadan orada bir yaramazlıklar yapabilirler. Tamam Sam dedi Pamuk. Yanına bir iki delikanlı seç ve gidip onu alarak benim eve bırak. Suyun öte yanındaki Hobbit köye yaklaşmana gerek yok. Bizim Neşeli sana yolu gösterir. Sam ayrıldı. Merry bütün köyün etrafına gözcüler ve barikatların yanında nöbetçiler yerleştirdi. Sonra o ve Frodo çiftçi Pamuk'la birlikte ayrıldılar. Pamuk'un ailesiyle birlikte sıcacık mutfakta oturdular. Pamuklar onlara kibarlık olsun diye yolculuklarıyla ilgili bazı sorular sordular ama cevapları pek dinlemediler. Şairde olup bitenlerle çok daha ilgiliydiler. Her şey çıbanla, biz ona öyle diyoruz, başladı dedi çiftçi Pamuk. Ve her şey siz gider gitmez başladı Bay Frodo. Çok komik fikirleri vardı o çıbanın. Her şeyi kendi sahiplenmek, diğerlerini de idare etmek istiyordu. Kısa bir süre sonra aslında gerektiğinden fazla yere sahip olduğu ortaya çıktı. Hep daha fazlasına el uzatıyordu. Gerçi paranın nereden geldiği bir sırdı. Değirmenler, malthaneler, hanlar, yaprak tarlaları. Belli ki daha çıkın çıkmasına gelmeden kumlu kişinin değirmenini almış. Tabii ki daha işin başında güney topraklarında babasından kalan çok fazla malı mülkü vardı. Görünüşe göre de en iyi yaprakların çoğunu satıyormuş ve bir iki yıldır bunları sessiz sessiz uzaklara yolluyormuş. Fakat geçen yılın sonlarında sadece yaprak değil bir sürü başka şey de yollamaya başladı. Her şeyin sıkıntısı çekiliyordu artık. Üstelik kış da geliyordu. Millet kızmaya başladı ama onun cevabı hazırdı. Bir sürü insan, çoğu da vicdansızın teki, koca yük arabalarıyla geldiler. Bir kısmı malları güneyden götürdü, geri kalanları burada kaldı. Ve biz daha neye uğradığımızı anlamadan bütün şehre yayıldılar. Ağaçları kesiyorlar, kazıyorlar, kendilerine canlarının çektiği gibi barakalar ve evler yapıyorlardı. İlk başlarda malların parası ve verilen zarar çıban tarafına ödeniyordu. Fakat kısa bir süre sonra etrafta beylik satıp istediklerini almaya başladılar. O zaman biraz huzursuzluk çıktı ama yeterince değil. Bizim belediye başkanı yaşlı Will protesto etmek için çıkın çıkmazına yollandı ama oraya hiç varamadı. Vicdansız serseriler onu ele geçirdi ve ılığı kazdığındaki bir deliğe tıktı. Hala da oradadır. Yeni yılı yeni geçmişti ve artık bir belediye başkanımız yoktu. Çıban kendine emniyet şiflerinin şefi dedi. Ya da sadece şef. Sonra da dilediğini yaptı. Onların deyimiyle biri kibirlenecek olsa o da Will'in peşinden deliğe tıkıldı. Böylece her şey gitgide kötüleşti. Adamlara verilen hariç hiçbir poluk kalmamıştı. Sonra şef kendi adamları hariç bira içilmesini de tasvip etmiyordu. Bu yüzden bütün hanları kapattı. Böylece kurallar dışında her şey azaldı. Ancak serseriler adil bir dağılım için elinizdekini toplamaya geldiğinde saklayabildikleriniz olursa o başka. Adil bir dağılımda da her şeyi onlar alıyordu. Biz bir şey almıyorduk. Emniyet şifleri evlerindeki atıklar hariç, tabii onu da mideniz kaldırırsa. Her şey çok kötüydü. Fakat Sharky geldiğinden beri açık açık bir yıkım başladı. Bu Sharky kimin nesi dedi Mary. O vicdansızlardan birinin ondan söz ettiğini duydum. Görünüşe göre çetedeki en büyük vicdansız diye cevapladı Pamuk. Son hasat zamanı sıralarıydı. Belki Eylül ayı falan. O zaman onun adını duymaya başladık. Onu hiç görmedik ama çıkın çıkmazla sanırım artık asıl şef o. Bütün vicdansızlar o ne derse onu yapıyor. Kıyıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. İş öldürmeye de vardı. Artık işin içinde iyi veya kötü hiçbir anlam neden kalmadı. Ağaçları kesiyorlar, öylece bırakıyorlar ölsün diye. Evleri yakıyorlar ve yenisini de inşa etmiyorlar. Kumlu kişinin değirmeni mesela. Çıban hemen hemen çıkın çıkmasına gelir gelmez onu yıktırdı. Sonra bir sürü pis görünüşlü insan getirtip daha büyük bir değirmen inşa ettirdi ve içini bir sürü çarklar ve yabancı işi tertibatlarla doldurdu. O ahmak Ted ise bu işten memnun oldu ve orada bir zamanlar babasının değirmenci ve kendi kendinin patronu olduğu yerde o insanların çarklarını temizleyerek çalışıyor. Çıbanın amacı daha çok ve daha hızlı un öğütmekti, ya da öyle dedi. Buna benzeyen başka değirmenler de kurdu. Ama öğütmeden önce öğütülecek bir şeyler olması gerekir. Yeni değirmenin eskisini yaptığından fazla yapacak işi yoktu. Fakat Sharky geldiğinden beri artık hiç darı öğütmez oldular. Durmadan çekiçler çalışıyor, duman ve kötü kokular salıyor. Hobbit köyde artık geceleri bile huzur yok. Sonra mahsus pislik akıtıp duruyorlar. Bütün aşağı suyu kirlettiler ve kirlilik Brandy Badesi'ne doğru gidiyor. Eğer şairi bir çöle çevirmeye arzuluyor iseler doğru yollar. Bunların o salak çıbanın başının altından çıktığını zannetmiyorum.